İyi günler. Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir serinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir seri olacak. Bu seri Tiffany Watt Smith'in The Book of Human Emotions from the Ambigophobia to Empty isimli kitabından, İngilizce kitabından yola çıkarak oluşturduğum bir seri. Benim de çok dikkatimi çeken bir kitaptı. Tiffany'nin bundan önce bir kitabı daha var. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi. Duygular, yanılmıyorsam duygular sözlüğü olması gerekiyor. Bu şekilde çevrildi. Ama bu hacmen daha küçük bir kitap. Bunu daha sonra Tiffany 2016 yılında çıkarttığı kitap ile kelime sayısını, yani bu kitabın hacmini arttırdım. Ben en son 2016 basımı kitabından bahsedeceğim ve oradaki sayfalardan paylaşımlar yapacağım, aktaracağım. Bu kitap çok ilginç bir kitap çünkü sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Biz Türkçe konuşan ya da işte genel olarak İngilizceye hakim diyelim birçoğumuz, insanlar olarak aslında genel bir duygusal potansiyelimiz var. Ama dünyanın farklı yerindeki insanlar farklı duyumsamalara sahip olabilir mi sorusu üzerinden. Yani farklı yaşadıkları duygusal deneyimleri adlandırmak için farklı tek bir sözcük halinde farklı kelimeler kullanıyor mu sorusu üzerine ünlü drama sanatçısı diyelim ve araştırmacısı, tiyatro tarihçisi, özellikle bu tiyatroda duygu üzerine çalışan araştırmacı Tiffany Watt Smith çok değerli bir çalışma hazırlıyor. Uzun bir emeğin ürünü. Ve burada dünyanın farklı kültürlerinden ve İngiliz kültüründen de farklı duyguların farklı karşılıklarını, belki İngilizce'de olmayan bir duygu ve birkaç cümleyle ifade edilebilecek bir konseptin farklı kültürlerde hangi kelimeler karşılıyor? Bunları içeren çok çok ilginç, çok ilgi çekebilecek bir çalışma ve ben de bu seriyi Duygular serisi olarak isimlendireceğim. Burada tabii ki 154 tane kelime seçilmiş. Hepsinden bahsetmek mümkün olmayacak. Ben en çok dikkatimi çekenden başlamak üzere yine kitabın alfabetik sırasına uygun olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim en çok dikkatimi çekenler ve bizim de Türkçe'de belki bulamayacağımız şeyler. Tiffany bu kitabında bunları anlatırken bunların kökeni ve bunları da betimleyici bazı anlatımlar yapıyor. O duyguyu bize hissettirmeye çalışıyor. Şimdi ilk duygumuz A'dan başlıyorum. Acidia diye geçiyor. A-C-E-D-I-A şeklinde. Bu anlatımına göre Tiffany'nin 4. yüzyıla kadar var olan bir kelime. Yani genellikle Hristiyan terminolojisinde kullanılan bir kelime. Yani Hristiyanlığın ilk böyle genişleme dönemlerinde ortaya çıkan, kullanılan bir duygu ifadesi. Ve şey diyor, bir Batı Mısır'da bir çölün ortasında 4. yüzyılda yaşadığınızı düşünün. Ve kavurucu bir sıcak var. Ve bu kavurucu sıcak içerisinde gerçekten böyle her şeyin aslında böyle bir mahoş ve ağırlık, üzerinize bir ağırlık verdiğini düşünün. Ve siz bir monksunuz, yani bir keşişsiniz. Hristiyan ibadetine, bir manastırda gönül vermiş bir keşişsiniz. Ve ibadet ediyorsunuz. Bu saat 11 ile 4 arası, yani en sıcak İtalyanların siesta yaptığı saatlerde. Ve sizin bu ibadetiniz sırasında zaten alanda bir manastırları bilirsiniz, bir çileciler gibi, bu sufizmdeki manastırların içerisinde sadece bir carpet, yani bir halı vardır ve işte varsa bazı dini objeler dışında da bir böyle dikkatinizi farklı yöne verecek, ilginizi çekecek bir şey yoktur. Sadece orada dua edersiniz. Ama böyle bir iklimde, klimada ve bu saatlerde diyor, o dönemdeki insanlar ve özellikle de keşişlerin böyle distract olduğu, dikkatlerinin dağıldığı ve creeping feeling, yani farklı ve ürkütücü bazı hislere sahip olduğu bir duygu durumu, haleti ruhiye yaşıyorlar. Yani aynen böyle kolunuza böyle küçük bir cimdik atılmış gibi. Ve öyle bir şey ki bu duygu diyor, sizle savaşıyor. Aslında birazcık sedaktif, yani sizi baştan çıkartan bir duygu. Eğer keşişin gözünden bakarsanız. Ve bu İncil gibi kitaplarda en böyle tehlikeli, insanı yoldan çıkartan günahkar tutkular arasında alınıyor. Ve bu tutkunun, bu duygunun ismi de Asidia diye geçiyor. Asidia, bazen de asidi diye söyleniyor. Bir duygu. Ama bugün kullanımdan kalktığı için bir equivalent, yani eş değeri yok bunun. Ve dediğimiz gibi bu saat genelde 11 ile 4 arasında ortaya çıkılıyor. Bu birazcık aslında o ruhani havadan, kişilerin artık böyle hani yetti, yani devam etmek istememesi, böyle bir şeytanın aklını çelmesi gibi bir böyle kayıtsızlığın yükseldiği ve böyle bir umutsuzluğa düştükleri bir duygu durumu, haleti ruhiye yaratıyor bu. Ve bunlara genelde mesela eskiden bunlara şey diyorlarmış, genelde bu öğle saatlerinde geldiği için genelde bunlar noonday demons, yani öğle vakti şeytanları. Böyle bir yaratık var, böyle bir creature var ve bunlar insanlara böyle bir, özellikle de keşişlere musallat oluyorlar ve onları özellikle bu saatlerde baştan çıkartıyorlar. Ve artık hani zaten bıkmışsınız, yani sürekli işte çile çekmekten, dua etmekten ve böyle bir saatte üstünüze bir rehavet çöküyor ve artık yeter yani dediğiniz bir depresyonla birleşik bir böyle savaşın verdiğiniz bir duygu durumunu anlatıyor Asidia. Bence çok ilginç bir duygu durumu. İkincisi ise Amae. Amae benim aşina olduğum bir şey. Japonca'da kullanılıyor. Yani Japon kültürüne ait bir kelime. Amaeru fiilinden geliyor. Amaeru demek aslında belki Türkçe'de en yakın anlamda şımartılmak anlamına geliyor. Ve birçok Japon psikoanalistler, mesela Takeo Doi gibi, Amae'nin bir aslında yardımcı bir öğe olduğunu düşünüyor. Amae, şımartılmanın ötesinde şöyle bir anlama, duygu, aslında bu bir duygu durumu. Bu karşıdaki diğer kişinin sevgisini, ilgisini toptan, yani garanti şekilde kabul etmek demek. Yani anne sevgisi gibi düşünün. Ne deriz her zaman? Annemiz, anne çocuğuna koşulsuz bir sevgiye sahiptir. Yani onun sevgisi garantidir. Bu kolektif topluluklarda ortaya çıkıyor diyorlar. Yani bir Japon iş adamının diyelim bünyesinde çalıştığı bir kurum var. Nissan gibi düşünün. Ve buradaki grup arkadaşları bir kolektif bir kimliğe sahipler. Ve onların aslında grup arkadaşının ve grup kimliği olduğu için bir biz kavramı var. Bu yüzden gruptan ve kendisinden ayrı görmüyor. O yüzden onların sevgisini, ilgisini bir garanti görme durumu var. Bu birazcık şey gibi, yani koşulsuz bir şefkat gösterme, ultimas gösterme gibi düşünebilirsin. Mesela Japonya'da birini şımartmak, daha diyelim yani birini, annenin çocuğu şımartması, annenin çocuğuna böyle şefkat göstermesi, ilgi göstermesi, ki bu bazı toplum, batı toplumlarına çok aykırı bir şey. Bizde ne vardır? İşte çocuk independent olsun, dışarıya gitsin, bağımsız olsun. Almanya'da daha yüksektir mesela, ama Japonya'da çocuk ailesiyle birlikte bu sevgiyi, yani aile önemli bir kurum çünkü Japonya'da, bu sevgiyi, şımartılmayı, amae'yi sürekli alıyor. Yani aile ona sürekli veriyor. Ya da bulunduğu kolektif grup üyeleri bu grubun üyesine bu sevgiyi, bu şımartılmayı diyelim en yakın anlamıyla veriyor. Bu da amae kültürünü ortaya çıkartıyor ve bazı işte ne diyelim psikoekonomistler de bunun Japonya'daki kolektivizmin özellikle ekonomide ve şirketlerin bu kadar güçlü olmasının nedeni ise bu grup kimliği üzerinden yükselen amae kavramı ve bu konseptin de çok büyük bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Bu da bir çeşit aslında farklı bir açıklama diyebiliriz. Şimdi diğer bir duygu anticipation. Aslında bunun karşılığı gerçekten Türkçe'de yok. Bu güzel bir örnek olacak. Çünkü hep baktığımızda hani sözlüğe bakıyoruz anticipation ama ne kadar doğru kullanıyoruz bu da önemli. Anticipation aslında küçük bir ne diyelim bir zevkin şey gibi sürekli bir haz duyma. Ama bu haz henüz böyle sahip olunmamış bir haz. Yani bir şeyin yani ileride bir eylem gerçekleşecek ve ben bundan bir yarar sağlayacağım. Ben onun gerçekleşmemiş bir eylemin hazzını şimdiden hissediyorum. Mesela özellikle 19. yüzyılın ortalarında mesela biz para harcayacağız. Ama bu para ne zaman gelecek? Gelecek hafta bizim hesabımıza yatacak. Ama onun sevincini, onun hazzını ben şimdiden yaşıyorum. Ya da şey de olabilir bu. Sadece bu koşulda olmayabilir. Ya da ben böyle avans almışımdır. Bunun avansın harcaması neticesinde çıkan haz burada anticipation oluyor. Yani Türkçe'de böyle bir kelime yok. Anticipation demek ki gelecek bir eylemin, gelecek bir olayın bizim için yararlı olacak, bize haz verecek bir olayın hazını, önsel hazını yaşama durumu anticipation oluyor. Bu şey için de olabilir. Mesela bir hava durumu mesela olabilir. Bu tabii çok değişiyor yani. Bazı mesela işte çocuklara ebeveynler mesela bir bütçe hazırlıyor ve onlardan bazı beklentileri var. Çünkü ileride onlar da aslında hayal ediyor ki iyi bir yere gelecekler ve bu yerde bir yaşam sürecekler ve çocukların başarısından olacağı mevcut ilerideki başarısına şimdiden haz alma durumu gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz da şey var. Bakın bu da önemli. Sadece para üzerinden gittik. Mesela bir hikaye anlatıcısı düşünün. Çocuklar etrafına toplanmış. Hikayeyi anlatıyor. Hikaye çok heyecanlı ilerliyor. Çocuklar da diyor ki veya ya sonra diye soruyorlar. Yani devamını bekliyorlar. Ve o andaki hissettikleri duygu aslında anticipation. Çünkü anlatılacak hikayenin devamında bir merak duygusu ön plana çıkıyor. Onu merak etme var ve çocukların bu duygu durumu aslında bir anticipation duygusu. Ve belki hikaye anlatıcısı diyor ki you just wait and see. Bekleyip görmelisiniz diyor. Yani bekleyip göreceksiniz. Bence bu tam bir nokta atışı. Ben mesela bunun Türkçe'de olmasını isterdim. Bunun bir equivalent yani eş değerini. Anxiety aslında anksiyete bildiğimiz bir kelime. Türkçe'ye bu çevrildi mi kaygı diye çevriliyor ama kaygıyla aynı şey değil anksiyete tam olarak. Anksiyete aslında çağımızın hastalığı yani çağımızın neden olduğu özellikle çağımızda çok ortaya çıkan modern toplumda çok fazla ortaya çıkan bir hastalık. Ve genellikle amaçsız bir bozukluk bu. Ve bu bizim kurtulamadığımız bir duygu durumu. Yani bu böyle bir sirkülasyon gibi anksiyete devamlı insanla bir savaşım halinde. Bu da anksiyetenin özelliği, anksiyete duygusu neyden ortaya çıkıyor? Aslında sürekli bir senaryo üretmesinden beynin. Korkunç senaryolar üretmesinden kaynaklanıyor. Yani nedir? Ya, ileride şöyle olursa, şu durum bir senaryo gerçekleşirse ya da işte atıyorum ders ya işte başarısız olursam ya ailem ölürse, bunlar biraz kaygı gibi geliyor. Ama bu kaygılar anksiyete olması için kaygı yerinde de olabilir mesela. Hani neden kaygı kelimesi karşılamıyor diyorum. Çünkü kaygı yerinde de olabilen bir şey. Gerekli ve yerinde kaygılar olabilir. Ama anksiyete bir hem hastalık hem de saçmalık derecesinde bir duygu durumu. Çünkü sen gerçekleşmeyecek senaryoları, gerçekleşmeyecek olasılıkları gerçekleşecekmiş gibi düşünerek, imkansız senaryoları beyninde üreterek bunlardan kaygı ediyorsun. Aslında anksiyetenin ortaya çıkışı da bu. Ve bu da mesela Kierkegaard, ünlü Danimarkalı felsefeci, diyor ki aslında diyor anksiyete freedom, yani buradaki freedom özgürlük anlamında düşünmeyin, özgürlükten dolayı ortaya çıkan bir sarsıntı, baş dönmesi halidir diyor. Bu da aslında şöyle düşünebiliriz, birçok olasılık var hayatta. Birçok da seçim şansımız var değil mi bu olasılıklardan? Bu özgür seçim şansları, olasılıkları içerisinde bizim başımız dönüyor. Ve bu da anksiyeteyi, farklı senaryoları, yani atıyorum şu senaryoyu seçersem ne olur, bunu seçersem ne olur? Aslında özgürlüğün bize verdiği bir baş dönmesi durumu, anksiyete durumu yaşanıyor. Anksiyete de bu şekilde ortaya çıkmış bir kelime oluyor. Evet, mesela apati kelimesi Türkçe'de kullanılıyor mu bilmiyorum. Hiç açıkçası ben duymadım apatiyi. Mesela kitap böyle şey, yine Tiffany burada bir betimleme yapıyor. Diyor ki mesela bir kitap var ve bu elinizden düşüyor. Ve böyle artık şey, bizde hani halıya bakma vardır ya. Orada da şey diyor, yani böyle artık yerin karolarına bakıyorsunuz ya da halının desenlerine bakıyorsunuz. Ve köpeğiniz yarım kalan pizzanızı yiyor. Ve o sırada telefon çalıyor ve telefondaki kişi orada mısın filan diyor. Ve yan odadaki odada işte bazı şeyler, yüksek sesle bir müzik geliyor filan. Ve buradaki diyor, buradaki tabloyu düşünün. Ve siz orada böyle mıh gibi çakılı kalmışsınız. Gözünüz hiç kımıldamıyor ve çevrenizde sanki siz durmuşsunuz ama o olaylar böyle yaşanıyor, geçiyor. İşte bu andaki duygu durumu diyelim, umursamazlık ya da her şeyin böyle akışına gitmesi, çok garip olmayan ama yine de böyle sizin reaksiyon vermeniz gereken olayların geçiyor oluşu sırasında sizin buna duyduğunuz kayıtsızlık. Bu apati deniyor. Yani aslında apati patos'tan geliyor. Yunanca patos duygu demek. Apatossa duygusuzluk durumu demek. Bu diyor işte ne zaman gerçekleşebilir? Birçok durumda gerçekleşebilir diyor. Özellikle. Yani mesela bazen öyle bir an gelir ki bu an içerisinde insanlar ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Ve burada şöyle ilginç bir örnek veriyor. 1964 yılında bir adam, hatta 28 yaşında bir adam New York kentinde öldürülüyor. Bir apartman bloğunda öldürülüyor. Ve katil, aslında katil bunu öldürürken herkes çevrede görüyor katilin. Hatta işte neredeyse 26 tane o apartman bloğunda yaşayan insan var. Çığlıklarını duyuyorlar maktulün. Bağırmalarını duyuyorlar ve camdan bakmaya gidiyorlar. Ama bu sırada hiç kimse müdahale etmiyor. Herkes böyle sanki donmuş gibi sadece katili izliyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar bu sırada. Ve bu gelecek günkü gazeteye yansıyor bu olay. Yani bu kadar kalabalık neden müdahale etmedi, neden hareketsiz kaldı? Ve birçok sosyal psikolog diyor ki bu kalabalığın aslında bu şekildeki davranışı, grup davranışı aslında bu bir ilkel bir duygunun sonucu, bir davranışın sonucu. Bu da aslında durumun o kadar hani bir anda gerçekleşmesi ve insanların hani o saniyeler içerisinde ne yapacağını da bilememesi aslında. Ve bu daha sonra ortaya çıkıyor ki bu yeni bir hastalığın metropolislerde. Hani şey deriz ya, İstanbul'da işte şöyle bir söylem vardır. İnsanı cıyır cıyır keserler, kimsenin sesi çıkmaz. Aslında daha sonraları bu psikolog Bip Latene ve John Darley tarafından bystander apathy şeklinde söyleniyor. Ya da bystander effect, bir şeye suskun kalma duygusuzluğu diyorlar ve bu çok fazla tartışılıyor. Yani bu neden gerçekleşiyor? Aslında o an insanlar ne yapacağını, normalde ne yapılması gerektiğini unutuyorlar. Ve eylem onları o kadar çok şaşırtıyor ki ve duygusuz bir, yani sanki bir duygusuz bir durum yaşanıyor. Yani ne yapmaları gerekiyor? Yani o an bir zaman durmuş gibi oluyor o insanlar için. Ve bu çok da tartışmaya açık bir durum haline geliyor. Bence çok ilginç bu durumda. Evet, bunun dışında benim diğer çok ilgimi çeken duygu Avumbuk dedikleri bir duygu. Yani ismi Avumbuk. Papua Yeni Gine'de yaşayan Bining yerlilerinin kullandığı bir kelime. Aslında bu çok güzel. Çünkü bu durumu, bu duyguyu hepimiz yaşıyoruz. Ama buna hiç isim takmamış bizim topluluğumuz. Bu Avumbuk duygusu uzun süre bize bir arkadaşımız, bir misafirimiz geldiği zaman ne olur, çok güzel vakit geçilir, birbirimize alışırız. Ama bir süre sonra tabii ki veda vakti gelir ve onu uğurlarız. O uğurladığımız andan sonra eve gireriz. Ondan kalan belki kahvede bir ruj izi ya da oturduğu yerdeki koltukta hala onun vücudunun ağırlığı sonucunda oluşmuş bir iz olabilir. Ya da onun aurası, onun eve bıraktığı şeyin izleri kalmıştır kendinden ve evde bir melankolik bir hava eser. Bir aslında boşluk hissi yaşarsınız o kişi gittiği için. Ve bu aslında çok sevilen bir şey değildir. Hüzünlüdür çünkü, kederli bir durumdur. Ve bu Bining yerlileri bu duyguya, bu hissedilen duyguya Avumbuk demişler. Ve bu duygu aslında onların kültürü için önemli. Çünkü bunlar çok sarp yerlerde yaşıyorlar. Ve gelen misafirler uzun süre kalıyor. Ve bunlar gittikten sonra bu ağırlığın, eve çöken ağırlığın, kederin kovulması gerektiğini düşünüyorlar. Ruhani olarak rahatsız edici olduğunu düşünüyorlar. Ve gittikten sonra bir kap suyu mağaram artık nerede yaşıyorlarsa oraya koyuyorlar bir gece. Ve bu suyun o ortamdaki kötü enerjiyi, hüzünlü, kederli enerjiyi çektiğini düşünüyorlar. Ve sabah bu suyu çevredeki ağaçların altına döküyorlar. Ve bu ritüeli gerçekleştirdikten sonra günlük hayatlarına geri dönebileceklerini ve artık bu ağırlıktan da kurtulabileceklerini bir nevi ne diyelim düşünüyorlar. Evet, A harfini bitirdik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Umarım ilginizi çeker. Dediğim gibi çok önerdiğim bir kitap. Çok zevkli okuması. Sizlerle de bu seride bazı kavramları, konseptleri paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.